Ayrım 13.
Gerçekten de Arap kaynaklarından öğrenmekteyiz ki Muhammed, ben kadınlarla asla tokalaşmam der ve el uzatarak kadınlarla görüşmez ve hiçbir kadının elini eline sürmek istemezdi. Mekke'yi fethettikten sonra kadınları biat ettirirken sözlü olarak biatları bitirince Ömer'i onlara el vererek biat ettirmeye memur etmiş. Kendisi bu işi yapmak istememiştir. Daha başka bir deyimle, kadınların biatının doğrudan doğruya el tokalaşması şeklinde yapılmaması için kendinden örnek yaratmayı düşünmüştür. Esasen İbn Hümeyd'in bildirdiğine göre Muhammed'in kadınları biat ettirmesi genellikle iki şekilde olurdu. Ya önüne bir kap su getirtir ve kadınlar da elini suya sokarlar ve bundan sonra şart ettiği hususlarda ona söz vermiş olurlardı ya da kadınlardan şart ettiği hususları yerine getirmek üzere söz aldıktan sonra onlara gidiniz biat ediniz der ve başkaca bir şey eklemezdi. Kendisi kadınlarla tokalaşmadığı gibi başkalarının da tokalaşmasına tahammül edemezdi. Bundan dolayıdır ki kadınlarla tokalaşanların avuçlarının içine ateş konacağını söylemek suretiyle tokalaşma yasağını yerleştirmiştir. Bu yasağı koyarken düşündüğü şey hiç kuşkusuz mümin erkekleri kadının şeytaniliğinden ve şeheviliğinden olduğu kadar pisliğinden uzak kılmak olmuştur. Buhari, Müslim, Taberani ve Beyhaki'nin naklettikleri hadislerden bunun böyle olduğu anlaşılmaktadır. Elin zinası el temasıdır, tokalaşmaktır. Her kim yabancı bir kadınla tokalaşırsa, kıyamet gününde onun iki avucuna ateş konur. Birinizin başına demirden bir şişin vurulması, onun kendisine helal olmayan bir kadınla tokalaşmasından daha hayırlıdır. Şeklindeki hadislerden anlaşılmaktadır ki, tokalaşmayı kadının eline dokunmakla erkeğin şehvete gelebileceği mülahazasıyla yasaklamıştır. Fakat İbn Hanbal'ın Müsned adlı yapıtında belirtilen hadislere göre bu yasağın aynı zamanda kadınların adet gören pis yaratıklar olmaları nedeniyle konduğu ve çünkü Muhammed'in ara sıra kadınlarla tokalaşırken ellerini bir beze sardığını ve bu işi temizlik nedeniyle bu şekilde yaptığı anlaşılmaktadır. Aynı şeyi erkeklerle tokalaştıktan sonra yapmadığına göre kendisini kadında varsaydığı pisliğe karşı korumak istediği barizdir. Bütün bunlardan gayrı bir de kadınların uğursuzluk getirdiğine inanmış olmasından dolayı da tokalaşmayı yasakladığına dair hadisler vardır. Örneğin Sevde bint Assam, Behalid'in kendisine biatı sırasında Muhammed tırnaklarına hınna sür emrini vermiştir. Verirken de kadınlarda elin bereketini alan ve uğursuzluk yaratan bir hassa olduğunu ve eğer kadınların parmaklarının ucuna hınna sürülecek olursa bu hassanın yok olacağını söylemiştir. Yine aynı şekilde kadınlarla cinsi münasebette bulunan erkeklere yıkanma zorunluluğunu yüklerken dahi Muhammed, kadınların pis oldukları gerekçesinden hareket etmiştir. Her ne kadar kadının ve erkeğin yıkanmasını emretmiş ve örneğin Ebu Hüreyre'nin rivayetine göre, erkek kadının dört şubesi, kolları ve bacakları, oturup da dokundurdu mu her ikisine de gusül vacip olur demiş. Ya da İbn Ömer'in Ömer B. Hattab'dan rivayetine göre herhangi biriniz abdest aldıktan sonra canı isterse cünüp iken de yatsın diye eklemiş ise de şu muhakkak ki esas itibariyle pislik kaynağı olarak gördüğü kimseler kadınlardır. Erkekler bakımından yıkanma gereğini de bundan dolayı öngörmüştür. Nitekim Kur'an'a koyduğu şu hüküm cinsi münasebetten sonra ister duhul olsun ister olmasın yıkanma zorunluluğunun erkeğe yüklendiğini göstermektedir. Kadınlara yaklaşmışsanız ve bu durumda su bulamazsanız bir toprağa teyemmüm edin. K4 Nisa suresi ayet 43. Eğer münasebetten sonra erkek tekrar şehvete gelerek kadına duhul etmek isterse mutlaka abdest almalıdır. Çünkü Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre Muhammed şöyle emretmiştir. Şayet içinizden biri karısıyla cinsi münasebette bulunduktan sonra bu işi tekrarlamak isterse bu iki fasıl arasında abdest almalıdır. Görülüyor ki muhatap edilen kişi erkektir. Yıkanma ve temizlenme emri ona verilmiştir. Çünkü Muhammed'e göre erkeğin tenasül uzvu bile kadının rahmine nazaran daha temizdir, daha kutsaldır ve bu nedenle pislikten ve şerden korunmalıdır. Her ne kadar tenasul aletine sağ el ile yapışmayı mekruh saymış ise de bunu aletin pis oluşu mülahazasıyla değil, fakat batıl itikatlara inanmış olması nedeniyle öngörmüştür. Çünkü her şeyi sağa göre ayarlamak gibi bir inancı vardı. Başka bir deyimle yukarıdaki hadis ile anlatmak istediği şu olmuştur ki, kadın şerden ibarettir ve bu nedenle Müslüman erkek kendisini ve özellikle tenasül uzvunu bu şerden korumalıdır. Korumak için de cinsi münasebetten sonra yıkanmalıdır ve bu işi kadına duhul etmemiş ya da menisini getirmemiş olsa dahi yapmalıdır. Zira Buhari'nin Zeyd bin Halid'den rivayet ettiği hadise göre, mücamiatta bulunan erkek menisi nazil olmamış olsa dahi namaz için abdest aldığı şekilde bacaklarının arasını yıkamalıdır. Öte yandan Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği başka bir hadise göre, eğer koca karısının üstüne yatıp ona sarılacak olursa duhul etmese dahi kalkıp yıkanmalıdır. Esasen Muhammed'in bizzat yaptığı da hep böyle olmuştur. Nitekim Ayşe'nin bildirdiği şudur: Tanrı elçisi benimle yatıp da cünüp olduğu zamanlar yıkanır, sonra bana sarılıp ısınırdı. Görülüyor ki bir kadınla sevişmek üzere yatağa giren erkeğin sadece karısına sarılması halinde dahi yıkanması, yıkandıktan sonra yeniden sarılacak olursa tekrar kalkıp yıkanması ve böylece oyalanması uygun bulunmuştur. Kadınların hayızlı olmalarının bir diğer olumsuz yönü de cenazeyi takip konusunda kendisini belli eder. Öyle anlaşılmaktadır ki, hayızlı oldukları zaman pis koku neşrettikleri için Muhammed böyle bir yasaya gerek görmüştür. Bu vesileyle belirtmek gerekir ki, kadınların adet görmeleri ayda bir olan şeydir ve esasen belli bir yaştan sonra da hayızdan kesilmeleri tabiat kanunudur. Bu itibarla, eğer hayızlı iken pis koku çıkarıyorlarsa, bu takdirde cenaze takibinden yasaklanmaları bu durumlara ve günlere hasredilmek gerekirdi ya da sadece, kadınlar hayızlı oldukları zaman cenaze takip edemezler şeklinde bir yasak söz konusu olmalıydı. Çünkü bir aylık bir süre içerisinde bir haftayı geçmeyen bir hayızlık durumu yüzünden bütün kadınları cenaze takibinden men etmenin mantıki bir yönü yoktur. Öte yandan eğer kadınları sırf pis koku çıkarırlar diye hayızlıyken böyle bir yasağa bağlamak gerekiyor ise bu takdirde pis koku saçan erkekleri de aynı yasağa sokmak uygun olurdu. Fakat şeriat sisteminde mantık uygulamasını bir kenara bırakmak gerektiği için durum şudur ki, kadınlar ister hayızlı olsunlar, ister olmasınlar, cenazenin arkasından gidemezler. Zira Ümmü Atiye'nin rivayetine dayalı bir hadisten öğrenmekteyiz ki, Muhammed kadınların cenazeyi takip etmelerini yasaklamıştır. Bundan dolayıdır ki Buhari, kadınların hayız iktisali sırasında koku istimallerine dair bir babında cenaze arkasından gitme sorunu vesilesiyle bu yukarıdaki sözleri "Biz kadınlar cenazeyi takip etmekten nehyolunduk" suretinde tahric etmiştir. İsmail'i de bu sözleri "Biz kadınları Resulullah cenaze takibinden nehyetti" şeklinde tahric etmiştir. Her ne kadar bazı bilginler hadisten bu nehyin kimin tarafından vaki olduğu bildirilmemiştir diyerek farklı bir sonuca varmak istemişlerse de genel görüş odur ki kadınların cenaze peşinden gitmeleri mekruhtur. Bazı din bilginleri hayz denilen şeyin necis olmadığını söylerler ve kanıt olarak Muhammed'in karılarından Meymune'nin sözlerini naklederler. Meymune hayızlı iken namaz kıldığını ve fakat yanı başında namaz kılan Muhammed'in elbisesinin bazı yerlerinin kendisine dokunduğunu söylemiştir. İşte onun bu sözlerine dayanarak bu bilginler hayzın necis olmadığı sonucuna varırlar. Sanki bunu yapmakla kadına lütufta bulunuyorlarmış gibi, ama öte yandan hayızlı kadının oruç tutmayacağına, namaz kılamayacağına, Kabe'yi tavaf edemeyeceğine vesaire dair hadisleri sıralamaktan geri kalmazlar ve bu suretle çelişmeye düştüklerinin farkına varmazlar. Fakat her ne yaparlarsa yapsınlar, şu da bir gerçektir ki, Muhammed bütün bu yukarıdaki durumlardan gayrı, aybaşı halinin kadınlar için Tanrı tarafından uygun görülmüş bir eza, yani bir tür ceza olduğunu açıklamaktan geri kalmamıştır. Kur'an'a koyduğu şu ayet bunun kanıtıdır. Aybaşı hali bir ezadır. K2 Bakara Suresi ayet 222. Yukarıdaki açıklamadan anlaşılmaktadır ki, Muhammed kadını hayızlı yaratılmıştır diye dinen dün eksik saymış, hayızlıyken oruç tutmaktan, namaz kılmaktan, mescide adım atmaktan, Kabe'yi tavaftan, cenazeyi takip etmekten vesaire yasaklamıştır. Her ne kadar bu yasaklamalardan bazılarına sebep olarak kadındaki şeytaniliği ya da şehvet tahrik edici niteliği göstermiş ise de genel olarak kadının pis olduğunu buna ek bir bahane kılmaktan geri kalmamıştır. Hayızlı kadınları mescide sokmaması, namazgâhtan dahi uzak tutması ya da yukarıda sıraladığımız diğer yasaklara muhatap tutması bundandır. Ne var ki hayızlı olmaları nedeniyle kadınlara bütün bu yasakları ve ezaları reva görmüş olmasına ve üstelik de onların bu durumları vesilesiyle erkekleri uyarmak üzere Kur'an'a "Aybaşı halindeyken kadınlardan el çekin, temizlenmelerine kadar onlara yanaşmayın." K2 Bakara Suresi ayet 222 şeklinde ayet koymasına rağmen Muhammed hayızlı kadının memelerine yapışmayı, tenini tenine dokundurmayı ya da aynı yorgan altına girip koyun koyuna yatmayı ya da hatta başını koynuna dayayıp Kur'an okumayı mekruh, haram saymamıştır. Gerçekten de Ayşe'nin rivayeti şöyledir. Ben hayız iken Nebi-i Mükerrem başını kucağıma yaslar sonra Kur'an okurlardı. Kur'an okumayı kutsal nitelikte bir iş bildiğine göre bir yandan hayızlı kadını pis koku neşrediyor diye cenaze takibinden ya da diğer işlerden yasaklarken öte yandan böylesine kutsal nitelikteki bir iş sırasında onu kullanmasındaki mantığı anlamak kolay değildir. Yine en sağlam kaynaklardan öğrendiğimize göre Muhammed her ne kadar duhul yoluna gitmemekle beraber hayızlı kadının koynuna girip sevişmekten ya da beline bir futa takıp memelerine yönelmekten pek hoşlanırmış. Ayşe şöyle demiştir. Ben adet görürken Allah'ın Resulü bana bedeni temasta bulunurdu. Ben adetliyken benimle bir yorgan altına girerdi. Muhammed'in eşlerinden Ümmü Seleme şöyle demiştir. Nebi-i Ekrem ile bir abaya bürünerek yatıyorduk. Derken adetimi gördüm. Yavaşçacık sıvışıp hayza mahsus elbisemi giydim. Adetin mi geldi diye sordular. Evet dedim. Bunun üzerine beni çağırdılar. Saçaklı kadifenin altında kendileriyle birlikte yattım. Cümeyb Ümeyr'in rivayetine dayalı bir hadis ise şöyledir. Annemle teyzem Ayşe'ye adet gördüğü zaman Allah'ın Resulü'nün nasıl seviştiğini sordular. Şu cevabı verdi. Eşleri olan bizlerden biri adet gördüğü zaman adet gören eşine genişçe bir altlık giymesini emreder, sonra da onun memelerine yönelirdi. Bu yukarıdakilere eklenebilecek diğer hadisler arasında Ayşe ile aynı yorgan altında sevişirken Tanrı'dan vahiyler aldığına dair olanları da vardır ki ilerideki bölümlerde yeri geldikçe değinilecektir. Yine tekrarlamakta yarar vardır ki Tanrı'nın kadın sınıfını hem hayızlı yaratıp hem de pistirler diye yukarıdaki yasaklara tabi kılacağını ve bu arada Muhammed'e hayızlı kadınlarla sevişirken vahiyler göndereceğini düşünmek Tanrı'nın yüceliği fikrini zedeler. Şeriatın kapsadığı bütün bu hükümlerin ve yasakların kadına karşı yersiz bir düşmanlık besleyen zihniyetin uydurmalarından ve yalanlarından başka bir şey olmadığını kabul etmektir. Muhammed'in söylemesine göre Tanrı sadece kadınları pis kılmak ya da dinen aşağılatmak ya da ibadet olasılığından eksik bırakmak için değil, fakat bir de güncel yaşamlarında ezaya uğratmak için hayızlı yaratmışa benzer. Çünkü Kur'an'da hayız halinin kadınlar için eza olduğu açıkça bildirilmiştir. Ey Muhammed, kadınların aybaşı hali hakkında da sorarlar. De ki o bir ezadır. K2 Bakara Suresi ayet 222. Öyle anlaşılıyor ki Tanrı bu ezayı bir de fiziki bakımdan, yani aybaşı halinde kadınları pek huzursuz durumlara, örneğin baş ağrılarına ya da asabiyet gibi hallere düşürmek suretiyle uygulamayı uygun bulmuştur. Neden uygun bulmuştur ve neden böylesine insafsız bir keyfiliğe yönelmiştir diye sorulacak olursa buna mantıki bir cevap bulmak elbette ki mümkün değildir. Akıl ve vicdan sahibi olup da yüce ve adil bir Tanrı anlayışına yönelik kimselerin Tanrı'yı kadınlara karşı böylesine düşman ve gaddar bir davranış içerisinde tasavvur etmeleri elbette ki düşünülemez. 5. Şeriata göre kadın sınıfı köpek, eşek, at, deve, domuz, karga ve benzeri hayvanlarla eşdeğerde olup kadınların en iyisi alaca kargaya, en yararlısı da koyuna denk sayılır. İslami kaynakların bildirdiğine göre Muhammed pek çeşitli vesilelerle kadını vahşi ya da yarı vahşi hayvanlarla eşdeğerde saymış ve kıyaslamalarını genellikle de bu ölçüye dayatmıştır. Örneğin namaz kılanın önünden köpek, eşek ya da kadın geçerse namaz bozulur şeklindeki sözleri ve yine bunun gibi uğursuzluk atta, evde ve kadında hasıl olur. Ya da eşyada şehamet farz olunursa atta, kadında, evde ve meskende aranmalıdır. Ya da kadınlar arasında saliha kadın, 100 tane siyah karga arasında alaca bir karga gibidir şeklindeki ve daha bunlara eklenebilecek nice hadisleri ki yeri geldikçe değinmekteyiz ve değineceğiz, bunu kanıtlayan örneklerdendir. Bu vesile ile her şeyden önce şuna işaret etmek gerekir ki şeriat zihniyeti kadını aslında insandan bile saymaz ve insan sözcüğüne pek layık bulmaz. Kur'an'da geçen insanlar ya da insanoğlu gibi sözcükler ya da size şeklinde kullanılan hitap tarzı çoğu kez erkek cinsini karşılayacak ve kapsayacak niteliktedir. Kısa bir fikir edinmek üzere nice örneklerden şu ikisine değinelim. Kur'an'ın Maide suresinin 3, 4 ve 5. ayetlerinde Müslümanlara haram ya da helal kılınan şeyler açıklanmıştır. Haram kılınan şeyler arasında leş, kan, domuz eti, başka bir hayvan tarafından süsülmüş, yırtıcı hayvan tarafından yenmiş hayvanlar vardır. K5 Maide suresi ayet 4-5. Buna karşı helal kılınan şeyler arasında da avcı hayvanların tuttuğu hayvanlar ve kadınlar sıralanmıştır. Gerçekten de şöyle yazılıdır: "Ey Muhammed, sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yiyin. İnanan hür ve iffetli kadınlar da size helaldir." K5 Maide suresi ayet 4-5. Görülüyor ki size sözcüğü ile Tanrı erkeklere hitaben konuşurken onlara avcı hayvanlarının tuttuğu hayvanlar yanında kadınları da helal kılmaktadır. Öte yandan aynı doğrultuda olmak üzere Ali İmran suresindeki şu ayeti de beraberce okuyalım. Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, güzel cins nişanlı atlara ve develer ve hayvanlara ve ekinlere karşı insanların aşırı arzusu, sevgisi vardır. Ve bu arzu, sevgi, insanlar için bezetilmiş bir arzudur, sevgidir. Fakat bunlar dünya yaşayışına ait birer metadan, geçimlikten ibarettir. K3 Ali İmran suresi ayet 14. Görülüyor ki burada insanlar sözcüğü adeta kadınları hiç hesaba katmaksızın ve özellikle erkekler anlamına alınmış olup kadınlar tıpkı atlar ve develer ve genellikle hayvanlar sırasında olmak üzere dünya yaşamlarının nimeti ve bereket sayılmışlardır. Zira insanlara güzel gösterilen şeyler nişanlı atlara ve develere ve kadınlara karşı bezetilmiş istektir ve bütün bunlar dünya yaşamlarına ait birer metadan ibaret şeylerdir. Söylemeye gerek yoktur ki bezetilmiş arzu, sevgi denilen şey ihtiyaçtan doğma bir istektir. Çünkü ata karşı ya da deveye, koyuna vesaire karşı beslenen istek, bunların etine, sütüne, derisine, yününe vesaire karşı beslenen istekten başka bir şey değildir. Ve çünkü bunlar dünya yaşayışına ait birer metadır. İşte bunun gibi kadına karşı da şeriat erkeğin şehvet gailesini giderme ve hizmetlerini görme ihtiyacından doğma bir istek öğesini öngörmüştür ki ilerideki bölümlerde yeri geldikçe tekrar ele alacağız. Fakat şimdilik şunu tekrarlayalım ki yukarıdaki ayette kadın tıpkı at, deve ya da benzeri hayvanlar gibi meta, matah sayılmıştır. Zira ayette aynen şöyle denilmektedir: bunlar, yani kadın, at, deve, dünya yaşayışına ait birer metadan ibarettir. Yine Muhammed'in bildirdiğine göre Tanrı mümin erkek kullarına bu vaatler yanında bir de cennetlerdeki güzel kızları hazırlamıştır. Zira aynı surenin yukarıdaki ayetinin hemen ardından şu gelmektedir: "Ey Muhammed, de ki, bundan daha iyisini sizlere haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara Rablerinin katında tertemiz eşler vardır." K3 Ali İmran suresi ayet 15. Hemen belirtelim ki bu ayetteki eşler sözcüğü ileride ayrıca açıklayacağımız gibi huriler, ceylan gözlü ve memeleri yeni sertleşmiş dilberler, henüz erkek eli değmemiş güzel bakireler karşılığıdır. Sizlere sözcüğü ise bir önceki ayetteki insanlara deyimine ki erkekler anlamındadır. Atfen burada yer almıştır. Kur'an'a koyduğu bu hükümler doğrultusunda olmak üzere Muhammed bu sözcüğü genellikle erkekler için ve erkeklere hitap şekli olarak kullanmıştır. Örneğin, kadınlar insanın karşısına şeytan gibi çıkarlar. Bir kadını görüp heves ettiğiniz vakit hemen kendi ailenize yani kadınlarınıza müracaat edin. Derken yaptığı budur. Zira burada da muhatabı sadece erkeklerdir ve onları insan ve kadınları da şeytan diye tanımlarken kendinden saydığı erkek sınıfını büyük tehlikeye karşı uyarmaktadır. Tıpkı Muhammed gibi diğerleri de bu geleneği sürdürmüşlerdir. Örneğin Hülafe-i Raşidinden Ömer bu şekilde konuşur ve insan ailesine karşı çocuk gibi, harice karşı da erkek gibi olmalıdır derdi. Derken de insan sözcüğünü erkekler karşılığı kullanırdı. Ömer'in bu sözlerini nakleden Gazali, Lokman da aynı sözü söylemiş ve aynı tavsiyede bulunmuştur diye ekler ve bizzat kendisi gibi bu düşüncenin temsilciliğini yapardı. Örneğin İhya-u Ulumid, Din adlı kitabında evliliğin temel esaslarını Kur'an'a göre açıklarken insanoğlu sözcüğü ile erkekleri göz önünde tutmuştur. Evliliğin yararları başlığı altında yazarken şöyle der. Evlenmekteki dördüncü fayda evi süpürmek, kapları temizlemek, yatak sermek, yemek pişirmek gibi ev işlerinden kurtulmaktır. İnsanoğlunun şehvet hissi olmasa da ev işleriyle uğraşması çok zordur. Çünkü bu gibi işler zamanın çoğunu alır. İlim, amel ve benzeri işlerine mani olur. İyi bir kadın erkeğin şehevi hissini tatmin ve ev işlerini tedbir etmekle, onu yani kocasını huzur içinde hem diğer işlerini hem de Allah'a karşı kulluk ve ibadetini yapabilmesini temin eder. Görülüyor ki insanoğlu olan kişi erkeklerdir. Kadın onun hizmetçisi ve adeta kölesi olan zavallı bir yaratık ya da en azından evdeki eşyadandır. Zaten onu Muhammed en yararlı mefruşat ve döşeme kategorisinden saymıştır. Başka bir deyimle şeriatın anlayışına göre kadın insan şeklinde yaratılmıştır ama erkek gibi insan kertesinde değildir. Tanrı onu evi süpürmek, yemek pişirmek, yatak sermek gibi zaman alıcı ve zahmetli ev işleriyle ve erkeğin şehvetini gidermekle görevli kılmıştır. Bu görevlerini yerine getiren kadın, insanoğlu kertesindeki erkeğini rahatlatmış ve pis işlerden kurtarmış olur ve böylece onu asil işlerle uğraşma olanağına kavuşturur. Bu asil işler arasında ibadetle uğraşmak başta gelir ve erkek bu sayede cennetlere ve oradaki hurilere, ceylan gözlü dilberlere ulaşır.